İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4, Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, Türkiye gündemi birdenbire terör oldu. Pazar günden beri sürekli bu konuları konuşuyoruz. Failler kim? Yakalandı. Arap çıktı. Neden PKK'lı çıktı, PYD'li çıktı, neden Arap oldu? Bütün bunlar tartışılıyor. Oysa ki biz gazeteciler açısından bize çok sürpriz gelmedi bu durum. Neden sürpriz gelmedi? Çünkü uzun süredir PKK'nın Suriye'de Araplar üzerine bir çalışma yaptıklarını biliyoruz. Özellikle Amerikalılar oraya aktardıkları paralarla Suriyeli Araplar üzerinden de bazı çalışmalar yaptıkları ve onları devşirme çabası içinde olduklarını yazdık, çizdik. Bunun iki ayağı var. Bir Türkiye boyutu var, bir de Suriye boyutu vardı. Yani aynı Araplar orada yetilip Esad yönetiminin etkin olduğu bölgelere de gönderiliyordu. Bir de özellikle Türkiye çok kritik bir dönemde kritik roller oynuyor. Amerikan politikalarına itiraz eden davranışlar içerisinde Amerika'nın işine gelmeyecek adımlar atılıyor. Bölge ülkeleriyle işbirliği yapıyor. Rusya ile dostluk içerisinde dostluk kuruyor. Asya'ya doğru bir yönelişi var. Bunu durdurmak için de bu kesimler üzerinde çalışılıyordu. Niye mesela Kürt kökenli Suriyeliler buna çok sıcak değildi? Neden değildi? Çünkü Türkiye'nin o konuda bir hassasiyeti vardı. Çok çabuk açığa çıkıyorlardı. Oysa ki Arap teröristler pek dikkat çekmiyordu. Neden dikkat çekmiyordu? Çünkü çok sayıda Arap sığınmacı var. Türkiye'ye gelmişler yaklaşık 3 milyona yakın. İşte onların akrabaları var, bir takım insanları var. Onlarla bu işleri yaptıkları için bir anlamda daha rahat faaliyet sürdürmeleri açısından önemliydi. Mesela yakalanan ve bombayı koyduğu belirlenen kayıtlarda da gözüken bir kız var. Bu kız 4 ay önce Türkiye'ye gelmiş ve görev yeni verilmiş kendisine. Düşünün, 4 ay önceden gelip yerleşiyor ve Türkiye'de çalışmalarını yürütüyor. Ortalığı inceliyor, geziyor, dolaşıyor. Yani demek ki çok önceden yapılan bir plan söz konusu. Böyle bir dönemde bomba olayı gerçekleşiyor. Hem de nerede? İstanbul'un bir anlamda kalbi denilecek olan İstiklal Caddesi'nde. Evet, peki arkadaki güç kim? Hep bu tartışıldı. Zaten bu konuda tahminler vardı. Kuzey Irak'ta Amerikalılar PKK-PYD'yi eğitiyorlardı. Hem silah veriyorlardı, hem askeri eğitim yapıyorlardı, hem de istihbaratçı eğitimi veriyorlardı. Bunları devşirdikleri çok sayıda merkez var. Suriye'de ve Yunanistan'da bu kamplar var. Buralarda ileride kullanacakları çok sayıda insanı eğitimden geçirdiler. Bu biliniyordu. Peki bu insanlar niye bu eğitimden geçiriliyorlardı? Bir amaçları vardı. Onun için geçiriyorlardı. O nedenle çok netti. Yani bu işin arkasında, esas arkadaki gücün Amerika olduğu, bombacının da PKK-PYD'li olduğu fark etmezdi zaten. Hani ilk dakikalarda DAEŞ dendi, efendim PKK dendi, başka gruplar söylendi. Fakat fark etmez, neden? Çünkü hepsinin ipi Amerika'nın elindeydi. Yani IŞİD'i düşünün, DAEŞ diğer adıyla. Suriye'de, Irak'ta her tarafı kasıp kavurdu. Amerika Fırat'ın doğusunda orada bir devletçik, ikinci İsrail tarzı bir devletçik kurmaya çalışınca nasıl olduysa DAEŞ hiç direniş göstermeden buraları onlara teslim etti. Peki Amerika bunları ne yaptı? bunları uçaklara doldurdu, Afganistan'a götürdü. Afganistan'da nereye götürdü? Daha çok Çin sınırına yakın bölgelere yerleştirildi. Mesela burası da son derece ilginç. Peki en yetkili ağızlar kısa sürede sonuca ulaştı. Yani faili yakaladı ve en yetkili ağızlar bir açıklama yaptı. Bu açıklamada da diplomatik anlamda en net ifade kullanıldı. Amerika'nın taziyesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz dendi. Söyleyen kim? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Amerika'nın taziyesini reddediyoruz demek bu anlamda her şeyi bütün çıplaklığıyla ortaya sürüyor, seriyor. Nedir? Bu işin arkasında Amerika var demektir. Hani nereden buna yola çıktılar? Hemen incelemeler oldu, yakalandı ve soruşturmalar oldu. Buraya nereden gelmiş? İşte Aynel Arap'ta eğitimden geçmiş, istihbarat eğitimi almış. Peki kim vermiş bu eğitimleri? Amerikalılar vermiş. Peki oradaki Amerikalıların eğittiği insanların Türkiye'ye gelip bu terör eylemini yapmaları Amerika'nın bilgisi dahilinde dışında olabilir mi? Herhalde olmaz. Yani onu düşünmek için saf olmak lazım. Peki Amerikalılar yaptığı çok net bir şekilde ortada olmasına rağmen, hatta devletin en üst yetkilisinden İçişleri Bakanı düzeyinde Amerikalıları suçlama yapılırken, Amerikalılara suçlama yapılırken birileri failler konusunda böyle kafa karıştıracak iddialar ortaya attılar. Mesela İran konusu ortaya atıldı. İranlı birisi olabilir mi diye. Şimdi neden? İran'la Türkiye arasında bazı sıkıntılar, yani bazı konularda anlaşmazlıklar var. Bu çerçevede hemen İran ismi gündeme getirildi. Peki gerçek miydi? Yani bölgeyi biraz tanıyan insanlar bunun böyle olmadığını bilir. Neden bilir? İran için Türkiye'nin istikrarı o kadar çok önemlidir ki, eğer siz, ben İranlarla çok konuştum, çok sohbet ettim, çok Tahran'da temaslarım oldu. Hemen hemen hepsine söyledikleri bir şey var. Bu ortamda Ankara güçlü olmalıdır. Moskova güçlü olmalıdır. Bağdat güçlü olmalıdır. Şam güçlü olmalıdır. Tahran güçlü olmalıdır derler. Bakın bu temel slogan halinde kimle görüşseniz benzer ifadeler kullanırlar. Bu başkentlerin güçlü olması demek bu ülkelerde istikrar olması anlamındadır. Yani İranlar bu konuda çok nettirler. Hatta yani öyle bir şey ki şu anda İran'da olaylar var değil mi? Bir başörtüsü meselesiyle çıktı. Olayın ne olup olmadığı anlaşılmadan anında düğmeye basıldı. Çok sayıda gösteriler oldu. Ölenler var. Yani daha önce de yaşadık bunları. İşte benzin zammı sonrasında yaşadık. Gençlik olaylar, üniversite gençlerinin olayları sırasında yaşadık. Başka bir takım olaylar. Her fırsatı anında kitlesel gösteriye çevirmek isteyen ve bunu destekleyen, sosyal medya üzerinden yönlendiren ekipler oldu. Çok başarılı olamadılar. Yani Türkiye'deki bombayla İran'da şu anda başörtüsü üzerinden yürütülen kampanyanın arkasındaki güçler hemen hemen aynı. Bunu niye söylüyorum? Şu anda İran'da bu olayları körükleyen 3 tane örgüt var ve bu 3 örgütte Amerika'nın kumanda ettiği örgütler. Ve Türkiye'de İran işte efendim PKK ile işbirliği yapıyor falan diye söylentilerin yayıldığı anda İran bölgesindeki PEJAK, ki İran koludur PKK'nın, bunların etki alanındaki bölgeleri vuruyordu. Havadan ve toplarla onları vuruyordu ve Bağdat ve Erbil'i bunlara destek olmayın diye uyarıyordu. Peki bunlar olurken Amerika ne işler peşindeydi? Bakın bu da çok ilginç bir olaydır. 10 Kasım günü Litvanya'da Dünya Özgürlük Hareketi'ni kurdular. Gayet adı güzel, Dünya Özgürlük Hareketi, böyle insanın kulağına da hoş geliyor, özgürlük falan. Ama nasıl oluyorsa bu örgütü kuranlar Amerika'nın hedefinde bulunan 40 örgütün temsilcileri. Yaklaşık 130 temsilci katılmış. Peki hangi ülkeler var bu örgütün de kurucuları arasında? Türkiye'den gidenler var. Çin'den gelenler var. Rusya'dan gelenler var. İran'dan gelenler var. Venezuela'dan gelenler var. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden, Küba'dan, Sudan'dan, Irak'tan. Yani Amerika nereye hedef almışsa oralardan gelenler var. Kuruluşu destekleyenler kim? CIA'nin Ulusal Demokrasi Vakfı. Diğer adıyla NET. NET'i bu işlerle yakından ilgilendiren hemen hemen herkes tanır. Turuncu devrimlerin destekçisidir. CIA, ABD Kongresi tarafından fonlanır. Darbelerin hep arkalarında durmuştur. Darbeleri destekleyen örgüttür. Bir başka örgüt yine CIA denetimindeki Özgürlük Evi. Türkiye aleyhindeki raporlarla da bilinir. Yani bunlar sadece, yani söylediklerim sadece ikisi. Amerika burada peki ne yaptı bu grup toplantı? Ha, Türkiye'den kim katıldı biliyor musunuz? Fethullah Gülen'in manevi oğlum dediği Enes Kanter. O da ilginç. FETÖ'nün temsilcisi katıldı bu toplantıya. O da şey. Peki ne iş yaptı bunlar? Yani toplantılar da ne yaptılar? İlk yaptıkları iş şu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran lideri Hamene'yi diktatör ilan ettiler. Amaçlarını da şöyle açıkladılar. Diktatörlere karşı baskıyı arttırmak, sokak hareketlerini desteklemek. Bilmem ne demek istediğim anlaşılıyor mu? Evet, peki bu arada neden böyle bir şey yaptılar? Neden böyle hemen bombanın arkasındaki gücü başka bir ülkeye yönlendirmeye çalıştılar veyahut da hedef şaşırtmaya çalıştılar? Bu sorunun yanıtı da son derece önemli. Buraya baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Bu tür saldırılar toplumun tüm kesimlerinde büyük tepki görüyor. Ve bu olayın faillerinin de hızlı bir şekilde açığa çıkması, yani 10 saat gibi kısa bir sürede hepsinin neredeyse 50'ye yakın temaslı kişi de dahil olmak üzere yakalanması, bombayı koyan kızın ele geçirilmesi, sorgulanması, arkasındaki güçlerin peş peşe Afrin'de bile yakalanmış olması tabii birilerini paniğe yol açtı. Ve bunu ancak yani Amerika ve PKK-PYD çok net bir şekilde sırıtacaktı. Oysa ki bunlar yakalanmasaydı çok daha farklı senaryolar konuşulacaktı. İşte televizyonlarda birileri iddiada bulunacaklar, İran'ın üstüne yıkacaklar, başka ülkelerin üstüne yıkacaklar ve o tür bir yöntem deneyeceklerdi. Asıl amaç neydi? Asıl amaç burada bunu yaparken bir, Amerika ve PKK'yı gözlerden uzak tutmak. İki, Türkiye'nin dostlarıyla arasına nifak tohumları atmak. Bakın Türkiye ile İran'ı kapıştırmak için çok olaylar yaşandı geçmişte. Hatta ben o zaman kamuda çalışıyordum. Rahmetli Erdal İnönü'yle bir gün yemek yiyorduk. Bir başka bakan daha vardı, Tahir Köse, o dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı. Erdal Bey başbakan yardımcılığını bırakmıştı, daha sonra Dışişleri Bakanı oldu. Tahir Bey dedi ki, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Sayın Genel Başkanım dedi, iyi olmadı dedi Dışişleri Bakanlığı'nı kabul etmeniz. Niye dedi? Dedi ki ya tenzili rütbe gibi oldu dedi. Yani başbakan yardımcından sonra Dışişleri Bakanı olmanız pek hoş olmadı dedi. Yani bu klasik Ankara kulis şeyinde, siyasetinde yapılan bir değerlendirmedir. Erdal Bey dedi ki yok yok dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan çok memnunum. Türkiye-İran Savaşı'nı önledim dedi. Şimdi tabii biz donduk kaldık böyle bir laf karşısında. İlk defa duyuyorduk. Sonra arkasını öğrendik. PKK kamplarına müdahale etmek konusunda bir karar alınmış. O zaman dönemin başbakanı vardı, Tansu Çiller. Bunlar ikna edilmiş Amerikalılarla beraber İran'a bir sınır ötesi operasyon düzenleyecekler. Ki Türkiye ile İran arasında hiç ta yüzlerce yıllık hiçbir sınır çatışması yaşanmamış. Şimdi böyle bir şeyi İran'ın kabul etmesi mümkün değil. Ve Türkiye ile İran arası çok gerilir yani. Bunu iki ülkeyi de birçok toplantısına katıldığım için biliyorum. Çok fazla gerilir. Böyle bir gerilme çok kalıcı izler bırakırdı. Erdal Bey onu haber alınıyor. Helikopterler kalkmışken yoldan çevriliyor ve böyle bir hatanın içine düşülmesi önleniyor. Böyle bir durum. Evet, bir başka konuda Polonya'ya düşen bombalar ve iki kişinin ölümü. Yani o da çok ilginç bir olay. Yani zamanlaması da üst üste geldi. Efendim olay şöyle. Polonya'da hemen Ukrayna sınırına bir bomba düşüyor. Bir eve isabet ediyor ve iki kişi yaşamını yitiriyor. Anında bir takım merkezlerden bu bombayı Rusya'nın attığı kulaklara fısıldandı. Ve ilk başta hemen Rusya'nın bombasıyla işte Polonya sınırına düştü. Orada şu oldu, bu oldu, iki kişi öldü. İşte NATO ne yapacak? Polonya NATO üyesi biliyorsunuz. Hemen harekete geçecek mi? Şimdi hemen bunlar tartışıldı. İşte bir takım oradaki Sovyetlerden döneminden kopmuş olan, daha doğrusu Rusya Federasyonu'nda Rusya'dan kopmuş olan ülkeler var. Letonya, Estonya, Litvanya falan. Bunlar hemen NATO her karış toprağını savunmalı diye sahneye çıktılar. Böyle bir kampanya yürüdü. Peki haber nasıl sızdı? Haberi de oranın ABD istihbaratından ismini açıklanmayan bir kaynak. Uluslararası ajanslara bu bilgiler verildi ve birdenbire ortalık karıştı. Tabii Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de hemen fırsatı değerlendirdi. NATO'nun topraklarına füze fırlatılması ortak güvenliğe yönelik bir Rus saldırısıdır dedi. NATO ülkelerine harekete geçmezseniz Rusya savaşı sizin topraklarınıza da getirecek şeklinde bir takım uyarılarda bulundu. Şimdi belli ki burada bir provokasyon var. Bu provokasyon nedir? İşte Zelenski bu işin içerisinde gibi gözüküyor. Çünkü daha sonra bu bombaların, bu füzelerin Ukrayna'dan atıldığı netleşti. Hatta Polonya Cumhurbaşkanı en son yaptığı açıklamada çok net bir ifade kullandı. Dedi ki Rusya'ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü dedi. Yani net bir şekilde bu füzenin Rus füzesi olmadığı açıklandı. Biden da biliyorsunuz bir takım davranışlar içerisine girdi. Ve bu aralar olurken de hemen NATO'nun dördüncü maddesi gündeme geldi. Dördüncü maddesi nedir? Eğer NATO ülkelerine böyle bir saldırı olursa taraflar herhangi bir ülkenin toprağına, bütünlüğüne, siyasi bağımsızlığına bir tehdit gelirse hemen taraflar birlikte dayanışma içine girecekler, danışmada bulunacaklar. Bir de beşinci maddesi var. O beşinci maddede beraber kolektif savunmaya geçilecek. Beşinci madde uygulanabilmesi için de dördüncü maddenin uygulanmış olması gerekiyor. Yani önce bir danışılması, toplanılması, danışma içine girilmesi gerekiyor. Şimdi buradan şunu çıkarıyoruz işin aslı. Şimdi Ukrayna'da bulunan bazı kuvvetler var, NATO kuvvetleri var. Bu NATO kuvvetlerinin içerisinde Rusya ile savaşı kışkırtan bir damar var. Zelenski de bunlarla beraber. Yani ne olursa olsun Rusya ile savaş çıkaralım diyen bir kanat. NATO'yu da bu işe alet edelim diyen bir kanat. Eğer bunu yapmazsak biz mahvoluruz tarzında tutum alan bir kanat. Buna karşı çıkanlar da var. Ayrıca yani bu hem NATO içinde var hem Amerika içinde var. Yani Amerika derin devleti içerisinde gözle görülebilen bir çatlak artık ortaya net bir şekilde çıkmış vaziyette. Mesela bu olay olunca Biden'ın Endonezya'nın Bali merkezinde G20 toplantısında yaptığı açıklamalar var. Çok temkinli davrandı işin açığı. Ve bunun Rusya'dan atılmayabileceğini dedi. Elde net bilgi yok falan dedi. NATO Genel Sekreteri de benzer açıklama yaptı. Ama bir kanat istihbarat üzerinden sürekli bu bilgileri körükledi. Bu da dikkat çekici bir olay. Bu da tabii şunu gösteriyor. Yani ABD ve NATO bölgede provokasyonunu sürdürüyor. İstiklal'de patlayan bombayla aslında bu Polonya provokasyonunu birbirinden çok ayrı da tutmamak lazım. Yani bölgeyi bir anlamda istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişim. Bir başka önemli gelişme daha oldu. Nerede oldu? G20 zirvesi sırasında Bali'de, Endonezya'nın Bali kentinde. Şimdi bu olay üzerine, Polonya'da yaşanan olay üzerine zaten G20 toplantısı vardı ve NATO liderlerinin önemli bir kısmı oradaydı. Hemen NATO üyeleri toplantıya çağrıldı. Yani G20 içinde bulunan NATO üyeleri. Toplandılar, görüştüler ve NATO adına bir açıklama yaptılar. Ya buraya kadar her şey normal. Olabilir. Yani NATO adına bir açıklama yapılır oradaki NATO üyeleri. Fakat Türkiye çağrılmadı. Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip bir ülke. Türkiye'yi çağırmadılar ve Türkiye'yi dışarıda bırakarak bir toplantı yaptılar. Bilmiyorum önümüzdeki günlerde bu konu çok tartışılacaktır diye düşünüyorum. Yani Türkiye NATO'dan dışlanmış oldu. NATO çağrılmadan NATO adına açıklama yapılıyor. Yani o aynı otelde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün liderler gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan o toplantıya çağrılmıyor. Yani yan odada. Böyle bir durumla da karşı karşıyayız. Ha bu süreç nereye gider? Yani Türkiye-NATO ilişkileri nereye gider? Türkiye-Amerika ilişkileri nereye gider? Bunları aslında kestirmek zor. Ama görünen bir olay var. Türkiye artık Batı'dan önemli ölçüde kopuyor. Asya'ya yanaşıyor. Son dönemdeki ilişkilerine bakarsanız bu da net bir şekilde gösteriyor. Bakın bu Polonya meselesi çıktığı zaman Türkiye'ye de sordular. Ne diyorsunuz diye. Türkiye bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dedi ki Rusya'dan gelen açıklamalar var. Biz Rusya'ya güvenmek durumundayız dedi. Yani bir anlamda böyle bir provokasyonda daha başından tavrını Rusya'nın yanında koydu. Bakın Ukrayna krizinde yaptırımlar meselesi var. Orada da Batı'nın yaptırımlarını dinlemedi. Yani böyle bir süreç var. Onun için yani İstiklal'e atılan bombalar arkası gelir mi gelmez mi? Bunların hepsi önümüzdeki günlerde karşılaşacağımız, sorgulayacağımız konular. Bir olayı daha anlatayım. Bu biliyorsunuz Mersin'de polis evine bir yönelik bir saldırı olmuştu. O saldırıdan sonra bu güvenlik birimlerinin en yetkililerine görüşme imkanım olmuştu. Onlara kulağımıza da gelen bilgiler vardı. Amerika'nın seçim öncesi düğmeye bastığı ve terör eylemlerini arttıracakları şeklinde yetkililere sormuştum. Onlar da bu olayı doğruladılar ve ancak son derece dikkatli davranıyoruz. Bütün emniyet birimleri, bütün güvenlik birimleri şey altında dikkatli bir şekilde çalışıyor demişlerdi. Ve gerçekten de çok sayıda olayı önlediler. Tabii bunlardan kimsenin haberi olmuyor. Bunları konuşmak da doğru değil. Ama önlediler. Ben bunu niye anlatıyorum? Yani güvenlik birimlerinin tam anlamıyla bir teyakkuz durumunda olduğunu ve bu tür işlere karşı son derece dikkatli oldu. Aradan birisi kaçar mı? Kaçar. Kaçabilir yani. Bu tür terör olaylarında karşınızdaki düşman da eğer Amerika gibi bir düşmansa bu tür işler olabilir. Ama bunu önleyecek yöntem nedir? Halkın birlikte hareket etmesi. Zaten şu anda olan da bu. Evet. Bu konulara girdikten sonra biraz sonra asgari ücret konusunu ele alacağız. Kimle alacağız? Daha önce Türk İş'te araştırma müdürlüğü yapmış olan Profesör Doktor Oğuz Oyan'la konuyu görüşeceğiz. Ancak ona geçmeden önce bir müzik dinliyoruz. Ondan sonra Oğuz Bey'i bağlayacağız ve asgari ücretteki son gelişmeleri, asgari ücretin nasıl belirlenmesi gerektiğini konuşacağız.
Şeytan bir cana kıydı. Katilde defterine adımı yazdım. Eşkıya dünyaya anam hükümdar olmaz. Katil defterine adımı yazdım.
Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Evet, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dedi Bakbayram. Beklentimiz de budur. Evet, şimdi asgari ücreti konuşacağız. Asgari ücret Aralık ayında ilk toplantısını yapacak. Kimle konuşacağız? Türk İş Eski Araştırma Müdürü Sayın Profesör Doktor Oğuz Oyan. Oğuz Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk sevgili İsmet, iyi yayınlar.
Sağ olasınız. Ne diyorsunuz, asgari ücret toplantısı Aralık ayında başlayacak. Bazı rakamlar dolaşıyor ortalıkta. Şu anda 5500, 7500, 8000 deniyor. Yani nedir, hangi rakam kurtarır, nasıl kurtarır? Yani mesele arttırmak çok önemli değil herhalde Türkiye'de. Enflasyonu dizginlemedikten sonra arttırmanın hiçbir anlamı kalmıyor. Daha önceki artışlar bir ayda eridi. Ne dersiniz?
Evet, şimdi bir taraftan seçim var. Onun dayattığı bir artış baskısı var iktidar evet. Üzerinde. Öbür taraftan da yani şeyin özellikle sermaye kesiminin tepkileri var. Yani aman aşırıya kaçmayın yoksa işçi çıkarırız diyorlar. Bu çok açık söylüyorlar bunu. Yani bunu hafife almayalım.
Evet.
Dolayısıyla evet. İktidar bir taraftan sermaye taleplerine dikkate alıyor. Bir taraftan halktan gelen baskı var, talep var. Ücretli kesimden gelen talepler var. Bu talepler çok yaygın çünkü Türkiye'de asgari ücretle çalışanlar toplam ücretlerin yarısı. Yani Türkiye bir asgari ücretliler ülkesi. Bu tuhaf bir şey. Yani Avrupa Birliği'nde %4'ler dolayında bir rakam, ortalamadan bahsediyoruz. Türkiye'de %50'den bahsediyoruz. Bu çok yüksek bir oran. Tabii burada asgari ücret ve altı olarak bunu söylediğimi belirtelim. Ya da asgari ücretin hafif üstü. Yani de 5500 yerine 5700 alsan olacak.
Yani %10 yani, yukarı çıktığınız zaman %51'den %70-80'e çıkıyor bildiğim kadarıyla.
Yani şöyle oldu İsmet, bu asgari ücret o kadar yaygınlaştı ki ortalama ücretlere çok yakınsadı. Yani asgari ücret mesela 10 yıl önce ortalama ücretin daha küçük bir asgari ücret, daha küçük bir şeyini yaparken temsil ederken şimdi daha yüksek bir bölümünü temsil ediyor. Yani burada asgari ücretlerin yani bu kadar yüksek orana çıkmasının bir nedeni de şu. Son 20 yılda asgari ücret diğer ortalama ücretlerden daha hızlı arttı. Diğer ücret kesimlerinin, bunlara emekleri de katabilirsin ama kamuda ve özelde çalışan asgari ücret dışında kalanların ücretlerinden daha hızlı arttı. Yani milli gelir civarında bir artış gösterdi. Dolayısıyla asgari ücret bir ortalama ücret olmaya başladı. Ama nerede? Daha çok özel kesimde. Onun altını çizelim. Mesela %50 diyoruz biz ama
evet.
Sadece özel sektörü alsak %70'lere çıkıyor oran. Evet. Yani özel sektörde çalışanların %70'i asgari ücretli ve altında. Kamu bu işi biraz dengeliyor. Kamuda asgari ücrete çalışan pek yok. Yani hani yeni işe giren mevsimlik işçiler düzeyinde belki kamu adına çalışan yerlerden bahsediyorum olabilir ama kamuda asgari ücret düzeyinde çalışan memur zaten hiç yok. Yani işçi, kamu işçisi de yani örneğin kamu iktisat teşebbüslerinde çalışanların da kamu işçi sayalım. Oralarda da yok çünkü bunlar hep toplu sözleşmeliden yararlanan işçi kesimi. Dolayısıyla buralarda şey yok, fazla bir asgari ücret meselesi yok. Yani şunun altını çizelim, Türkiye'de asgari ücretini devlet tespit ederken kamudan ziyade özel sektördeki ücretleri belirlemiş oluyor.
Evet.
Tabii kamuya da yansıyor çünkü hepsi birbirine bakarak
yani. Taşeronlar giriyor kamuda da.
Evet, taşeronlar giriyor. Hepsi birbirine yansıyor bir de. Yani devlet mesela kendi kamu çalışanlarına, işçiye, memura yüksek zam yapsa bu özel sektöre de bir baskı olarak yansır. Ama asgari ücretin baskısı daha fazla. Yani devlet burada Türkiye'nin en büyük işvereni gibi davranıyor. Evet. Hani kamu itibariyle zaten öyle de. Ama özel sektörde de ücret belirleyici bir kademe olarak ortaya çıkıyor. Fakat işin tuhafı asgari ücret belirlenirken ne Ekonomik Sosyal Konsey toplanıyor ki 12 yıldır toplanmıyor zaten 2010'dan evet. beri. Ne de aslında bir başka mekanizma var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir üçlü danışma mekanizması var. İşte hükümet işçi işveren olarak bu şey... bu mekanizma da çalışmıyor. Yeni bakan bunu hiç toplamadı mesela. Çok daha ilginç bir şey yapıyor şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı anket yapmaya başlamış. Yani ankette şu, beklenti nedir? Beklenti nedir? Yani kamuoyunda işçi ve işveren kesimi ne bekliyor? Daha çok işveren kesiminde sorguluyorlardır. Neresi onlar için kırmızı çizgi, ne bekliyorlar diye bir anket. Şimdi bu hiç görülmemiş bir şey. Anketli olmaz. Niye anketli olmaz? Çünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na yönetmeliği var. Bu yönetmelikte bu sınırlar çizilmiş. Diyor ki işte emekçinin geçinme endeksini hesaba katacaksın. İşte Türkiye'deki genel hayat pahalı, enflasyon vesaire bütün bunları hesaba katarak yapacaksın bunu diyor. Yani bir kesin şey var orada, talimat var yani bunu yapmalısınız diyor. Ama Türkiye'de tuhaf bir şekilde Asgari Ücret Tespit Komisyonu işlevini yitirdi. Ne bakımdan? Yani bakın geçen yıl Cumhurbaşkanı açıkladı asgari ücret rakamını.
Yani muhtemelen yasaya, bu yıl da Cumhurbaşkanı açıklayacak.
Muhtemelen.
Yani kulağımıza gelen bilgiler o şekilde.
Tabii o açıklayacak. Neden? Çünkü işte yüklü artış yaptık. Bakın görüyor musunuz size enflasyonu ezdirmedik diye bir siyasi gösteri yapacak. Ama yani bu yasaya aykırı. Yani ya yasayı değiştireceksin, asgari ücret tespit komisyonu Cumhurbaşkanı'nı da katacaksın. Değil mi?
Yepyeni bir durum ortaya çıkıyor.
Hayır, Cumhurbaşkanı o kadar çok kurulun başkanı ki Cumhurbaşkanı'na bağlı o bütün kurullar, başkanlıklar falan hepsinin başkanı, ne kadar katılıyor ediyor hepsinin toplantısı ayrı mesele ama hepsinin evet. başkanı konumunda. Tabii o katılmazsa yerine Cumhurbaşkanı yardımcısı falan katılıyor ama hepsinin başkanı. Bunun da başkanı oluversin, hiç olmazsa yasayı uydursunlar. Evet. Ya da bırakın yasa çalışsın ki doğrusu da bir komisyon varsa ve tarafları dinleyerek bu işi olmalı. Anketle falan değil. Orada üstelik sadece Türk İş değil, bütün sendikalar, konfederasyonlar dahil edilmeli diye düşünüyorum. Sadece en büyük işçi konfederasyonu değil, yani var olan üç büyük konfederasyon var. Üçünü de dahil etmek gerekiyor.
Belki orada
ne kadar olur artış?
Evet.
Evet.
Hani belki diyorum yani güçleri kadar... oranında temsilci atayabilirler oraya.
Evet tabii yani daha geniş bir kurul oluşturulur ve güçler onu yani Türk İş 3 tane ise öbürleri 2'şer tane atıyor.
Evet
ama yani bunu yapmak lazım.
Türk İş şunu yapıyor yalnız bu işleri görüşürken diğer iki sendikayı da topluyor. Yani evet. O tür bir yöntemde izliyor.
Danışıyor evet.
Evet.
Çünkü çünkü bunun altında bir sorumluluk var, bir vebali var yani. Orada şimdiye kadar Türk İş bu toplantılarda genel olarak yani bu 20 yıl ya da daha öncesine gidelim 40 yıllık bakın birçok şeyde aykırı görüş belirtti. Yani üç imzacı var ya, hükümet, evet, işveren ve işçi tarafı. Bazı yıllarda ama evet, bu tatmin ediciliği bir imzasını attı, biz de kabul ediyoruz dedi.
Evet.
İmza atmama, yani kabul etmemesinin nedeni de diğer, hem işçi tabanından çekindiği için hem diğer konfederasyonların da baskılarını üzerinde hissettiği için. Bu doğal bir şey tabii. Ama madem ki asgari ücret bu kadar çok geniş kesimi ilgilendiriyor, asgari ücret için yani Türkiye'de eylem yapılabilmeli. Yani sendikalar, konfederasyonlar bunu yapabilmeliler aynı zamanda. Yani nasıl ki toplu sözleşmede taraflar anlaşamayınca işçi greve çıkıyor, değil mi? Burada da hiç olmazsa bir gösteri hakkını kullanmaları gerekiyor.
Evet.
Yani buna bir engel var mı? Aslına bakarsanız yok. Yani sendikalar, konfederasyon böyle bir miting düzenleyebilirler. Yani. Evet. Bunu tabii doğal yasal koşullar içinde yapmaları mümkün. Yıllardır yapmıyorlar ama bu mümkün. Yani asgari ücret için niye yapmak gerekir? Çünkü toplu sözleşmeler Türkiye'de %10'luk bir kesimi ilgilendiriyor.
Evet.
Özel sektörde bu %3'lere kadar düşüyor. Yani toplu sözleşmelerle belirlenmiyor ücretler. Asgari ücret daha belirleyici. Evet. O halde toplu sözleşme gibi çok küçük bir kesimi ilgilendiren şeyde grev hakkım vardı, burada niye yok gibi. Hani grev hakkına kadar hadi gitmesek bile en azından bunu bir şekilde bir gösteri hakkı olarak kullanmak, düşünmek lazım.
Peki Oğuz
ne
Bey,
kadar artış olur?
Şunun için soruyorum. Şimdi yılbaşında bir yüksek zam yapıldı. İşte gerçekten ilk bakışta, evet, yüksek geldi. Herkes de dedi ki ya o iyi oldu falan diye. 5500 oldu. Şimdi bunu çok yüksek diye düşünüldü. Fakat bir ay sürmedi. Yani Türk İş biliyorsunuz sizin zamanınızda da vardı. Bir açlık yoksulluk sınırı araştırması yapar ve ciddi bir araştırmadır.
Evet.
Ve genellikle, evet, de benim gördüğüm kadarıyla kabul gören bir araştırmadır. Yani ilk ay Ocak ayında daha yani zamdan sonra asgari ücretli maaşını almadan açlık sınırının altına düştü. Asgari ücret. Şimdi 7500-8000 rakamları telaffuz ediliyor. Oysa ki açlık sınırı şu anda 7425.
Ekim ayı itibariyle öyle.
Ekim, evet, ayı itibariyle. Yani asgari ücretin 1925 lira üstünde.
Evet.
Açlık sınırı. Yani şimdi 7500 denirse zaten Ekim ayındaki açlık sınırı. Daha Kasım var, Aralık var. Yani nasıl, doğru, olacak bu iş?
Yani muhtemelen 8 bin lirayı bulması Aralık sonu itibariyle iyimser tahminle beklenir.
Evet.
O halde yani asgari ücret 8 bin olsa bile ancak şeyi telafi etmiş olacak. Yani Temmuz'dan diyorum çünkü ikinci bir artış oldu bu sene. Epeydir yapılmayan bir şeydi, 16 yıldır yoktu.
Evet.
Bir yılda iki, evet, kez artış oldu. Ara artışı var. Yani Temmuz'dan bu yana kayıpları ancak telafi edecek 8 bin lira ya çıkması halinde. Peki üstüne çıkar mı? Benim tahminim çıkmayacağı yöndedir. Daha üstüne çıkması için biraz önce söylediğim engeller var. Bu Türkiye'deki şeyin çalışma yaşamına olumsuz etkilerde bulunabilir diye tepki olacaktır. İşveren baskıları olacaktır. Yani %30 artması halinde zaten yani %40 artsa 8500 liraya gelir. Ben %40 artacağını sanmıyorum. %30 gibi bir rakam daha şey gözüküyor, olabilir gözüküyor. Ama her halükarda 7000'in altında olmayacağını söylemek mümkün. Psikolojik eşik 7000'in altında olmayacağını gösteriyor. 7000-8000 arasında bir yerlerde olma ihtimali kuvvetli gözüküyor. Yani daha fazlasını isteyen tabii sendikalar istiyor elbette. Konfederasyonların şu talebi de var tabii. Yani hiç olmazsa 4 kişiliği bıraktık, 2 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırına çıkalım diye.
Evet.
Hani onu bıraktık, tek kişilik bir ailenin yoksulluğu, yani bir bekar işçinin yoksulluk, evet, sınırı nedir? Açlık sınırından bahsetmiyorum. Tek kişilik bir ailenin tek kişilik aile diyelim, adam evlenmiyor, bekar, hayatı boyunca da bekar kalmayı, evet, planlıyor. Kirasını tek başına ödüyor bilmem ne falan filan. Peki bunun şeyi nedir? Bunun 9706 lira gene Türk İş'in bu tespiti.
Araştırmasına göre Türk evet.
Araştırma merkezinin 9706 lira. Yani buna ulaşması mümkün mü? Ben pek mümkün görmüyorum bu düzeylere geleceğini. Ama asgari ücret bir kere 4 kişilik bir aileyi temel almak zorunda. Onu aldığı zaman en azından açlık sınırını hesap etmek zorunda ki o 8
yasal
bin liranın
zorunluluk
altı.
Zaten yani değil mi? 4 kişilik bir aileyi baz alması yasal zorunluluk.
Aslında öyle olması gerekiyor ama çok da yasal bir şey yok orada, kayıt yok. Fakat daha önce bu konuda TÜİK şeyden yararlanıyordu. Yani kendisi bir askeri geçim indirme hesabı, geçim hesabı yapardı. Askeri geçim seviyesini 4 kişilik bir aileye göre de yapıyordu. Tek kişilik bir aile birimine göre de yapıyordu. Yani bu geçim meselesini artık yapmıyor. TÜİK yapıyorsa da yayınlamıyor. Yani geçim endeksini ortalığa yaymıyorlar diyelim. Yani kamuoyuna evet. Açıklamıyorlar. Eğer açıklasalardı bugün 10 binin üzerinde olması minimum gerekirdi diye düşünmek lazım.
Ben bazı büyüklerle konuştuğumda büyükler yani büyük holdingler 10 bin rakamını telaffuz ettiklerini bizzat duydum. Gerçi onlarda daha çok sendikalar var. Toplu sözleşme yapıyorlar ama yani onlarda bir 10 bin beklentisi var. Olmaz mı sizce? Yani seçim yılı da bu sene öyle de bir evet. Özel durum var. Yani çok da kritik bir seçim.
Büyük şirketlerin zaten evet asgari ücretli çalışanı çok az. Dolayısıyla onlarda zaten 10 bini aşan ücretler var. Genellikle büyük şirketlerde o 500 büyükleri. Evet. Onun için çok da umurlarında olmayabilir. Ama bu şey yani ciddi anlamda sarsa yani bir kişi, iki kişi, üç kişi çalıştıran, 10 kişinin altında, 50 kişinin altında, 100 kişinin altında çalıştıranlar bakımından bakarsak buralarda bunu uygulamazlar. Yani hülle yaparlar. Evet. Bu hülle nasıl oluyor? Yani ya işte kayıt dışı çalıştırıyor ya da al sana 10 bin lira kardeşim ama 3 bin lirasını geriye bankaya benim hesabıma yatıracaksın ya da ben elden açıktan getir.
Yok canım kredi kartlarını topluyorlar. Bankaya evet. Yatırma zorunluluğu olduğu için kredi kartlarını topluyorlar. Kredi kartlarından çekip keş veriyorlar. Yani bu zaten şimdi evet. Sıkıntı biraz daha çok küçüklerde. Yani gerçekten de evet. Yani hepimiz sağa sola gidiyoruz. İşte lokantaya gidiyoruz. Bir takım yerlere gidiyoruz. Oralarda çalışan yani 8-10 bilemediniz 20, bilemediniz 30 kişi çalışan yerlerde bir de ekmek teknesinin korunması diye de bir sorun var. Yani diyor ki adam diyor ki ben diyor personele diyelim ki şu kadar ayırabilirim diyor. Eğer yüksek olursa diyor 4 kişi yerine 3 kişi çalıştırırım veya 10 kişi yerine 8 kişi çalıştırırım. Yani buna göre bir plan yapıyor. Benim personele harcayacağım bu diyor. Yani orada da bir asıl sorun var. Orada mesela nasıl bir yöntemle aşılabilir? Mesela devlet şeyi karşılayabilir mi? Örneğin geçtiğimiz günlerde Meliha Hanım'ın Meliha Okur'un programına katıldı İzmir'den sanayiciler. Onlar dediler ki asgari ücret açıklanınca bir de EYT çıkarsa yani EYT konusu da gündeme gelirse birçok insan emekli olacak. Mesela EYT'lilerden birçok insan emekli olunca kıdem tazminatları meselesi çıkacak. Bunların hepsi bir araya sıkışacak. Bunları karşılamakta zorlanacağız. Kalifiye eleman bunların hepsi. Onlar giderse yepyeni başka sorunlar çıkacak. İşin bir EYT tarafı yani gündeme getirdiler. Bir de bu tür şeyde yani devlet nereden karşılayabilir? Mesela onlar işsizlik sigortasının kendilerine çok düşük faizli veya faizsiz borç verilmesini istiyorlar. Oradan borç verilmesini istiyorlar. Mesela burada küçük işletmelerde devlet bu işverene gelecek yükün belli bir kısmını karşılayabilir mi? O tekneleri de korumak lazım. Yani onlar batarsa kimseye iş kalmayacak o zaman. Bir de ekonomide bir durgunluktan da söz ediyoruz.
Asgari ücret meselesinde de talepleri var. Eğer asgari ücret beklenenin üzerine kendi beklentilerin üzerinde açıklanacak ise şunu istiyorlar. Nasıl ki işveren sigorta priminin 5 puanlı devlet 10 yıldır ödüyor işveren adına.
Evet.
Yani onu karşılıyor sosyal güvenlik kurumuna. Diyor şey yani benim işçimin de sosyal güvenlik primini devlet ödesin. bu kadar yüksek asgari ücreti ben taşıyamam. Devlet de elini taşın altına soksun ve bunu yapsın diyor. Benim maliyetimi aşağı çeksin. Yani bir bu talep var. İkincisi EYT'ler konusunda tabii talepleri var. Yani kuvvetli bir şey olabilir, dalga olabilir. Emekli ayrılma dolayısıyla kıdem tazminatı yükü çıkabilir. Fakat bu şunu söyleyelim, bu kıdem tazminatını tabii abartıyor işveren, şundan abartıyor. Türkiye'de çalışanların çok azı kıdem tazminatına ulaşabiliyor aslında. Yani bunların çoğunun elinden ya istifa mektubu alıyorlar, ya işe girerken alıyorlar, ya istifaya zorluyorlar. Dolayısıyla birçok kıdem tazminatı almadan ayrılmak zorunda kalıyor. Ya da işte iş kanununun belli maddeleri var. Eskiden 29. maddeydi. Şimdi 40'la bilmem 49 arasında, 42 ile 49. Ona göre de işte şey... Yani ne bileyim hırsızlık yaptı diyor. Bilmem ne yaptı diyor. İşten atıyor. Yani evet. Dolayısıyla kıdem tazminat yükünden
ahlaki
böyle de kurtuluyor.
Ahlaki bazı şeyler sunuyor.
Evet evet. Yani sırf hırsızlık değil tabii. Ahlaki bilmem ne diyor. Şirket sırlarını dışarı ver diyor. Bilmem
evet,
ne.
Evet evet.
Yani bunda davalar sürüyor falan filan. Yani işveren dolayısıyla o kıdem tazminat yükünü zaten bütün işler için taşımıyor. Ama bunun şeyini yapıyorlar yani bir de oradan bir şey koparabilir miyiz diye. İşsizlik sigortası fonun kaynakları zaten işçiden çok işverene çalışıyor Türkiye'de.
Evet.
Oradan yeni bir şey alabilir miyiz destek, bunun talebini iletiyorlar. Yani dolayısıyla bütün bunlar tabii iktidarda sıkıştıran şeyler. Çünkü sonuçta işsizlik sigortası fonu da mesela hiç açık vermezdi. Bu pandemi sürecinde açık verdiğini gördük.
Evet.
Çünkü bütçeden hiç harcama yapmadı, hep oradan karşıladı kısa çalışma evet. ödeneği vesaire. Bir tek onu çalıştırdı ama işverene de zaten temin dediğim mesela şey 5 puanlık bir işveren prim ödemesini oradan karşılıyorlar. Yani o çok çalışıyor işverene bu fon. Ama her şeyin bir sınırı var. Dolayısıyla şu an iktidar seçime kadar nasıl götürecek onun hesabını yapıyor. Seçime kadar bazı tavizleri işveren daha çok beklenenden daha çok verebilir. İşçiye beklenenden daha çok verebilir ama benim buradaki tahminim şu. Diyecekler ki Temmuz'la Aralık arasında %20 bir enflasyon farkı oluştu mesela.
Evet.
Bu %20 iken bak ben sana %20 değil %30 yapıyorum. Yani
%10'da refah payı veriyorum diyecek.
Veriyorum diyeyim. Yani dolayısıyla %30 verdiğinde de bu şey yani 7.000 liranın biraz üzerinde olur. Ama işte şey çok da öyle 10.000 lira falan çıkmaz. Ha, daha da fazlasını bak ben sana %30 değil, 35 veriyorum der. 7.500 yapıyorum der. Ama bu da şu an
açlık sınırının altında bir rakam.
Millet herkes gidip Türk işi açlıksın nedir falan ona bakmıyor. Tabii millet açısından bu gene düşük kabul edilir ama yani çalışan ücretler açısından. Yani 5500'ün 7500'e çıkışı bir şey olarak görebilirler. Yani bir en azından şeyde de Temmuz'da bir daha arttıracağız sözünü de vererek yaparlarsa.
Evet nasıl olsa diyorsunuz Haziran'da seçim var ondan sonra.
Allah
kerim. Şimdi ben sendikacılarla görüştüm. Sendikacılar vardı, işçiler evet. vardı. Sonra sohbet ettik biraz. Dediler ki yani bu yıl başında ne aldık aldık. Dedim daha sonrası da var. Dediler ki bundan sonra iktidara kim iktidar ister iktidar gelsin ister muhalefet gelsin anamızı ağlatacaklar. Öyle bir acı reçete uygulayacaklar ki bizi mahvedecekler. Onun için burada ne kadar çıtayı yükseltebilirsek önümüzdeki dönem için o kadar rahat ederiz. Böyle bir görüşe sahipler.
Evet bu haksız sayılmaz çünkü gerçekten bu seçim sırasında olacak bu. Evet. Eskiden popülist iktidarlar bunu yapardı. Bu da iyi bir şeydi bir bakıma. Yani halk seçimleri niye severdi Türk seçim? Yani çok partili bir sistemi niye severdi? Çünkü işte seçimlerde hiç olmazsa bir miktar bir şey alabildiği için.
Taban fiyatlar yüksek olur. Zamlar evet, yüksek evet. olur, memur zamı evet. yüksek olur asgari ücret.
Evet. Ama evet. şey işte insanlar çaresiz başka elinde araç yok. Evet. Sendikalı değiller, çoğu değil falan. Bu haklı bir şey. Şimdi tabii ama bu konuda sadece beklemekle olmaz. Madem ki böyle düşünüyor sendikalar, bu konuda bastırmaları gerekiyor. Yani masaya yumruğu vurmaları gerekiyor. Kopardık. Yoksa seçimden sonra bir AKP'de kalsa ciddi bir dezenflasyonist program gelecek. Evet, yani faizler artacak, ekonomi yavaşlayacak vesaire. Ve aslında yapılması gereken bütün bu dönemde daha çok kazanmış olan sermaye kesimine yük yükleyerek bundan çıkış aramak. Yani yükü oraya yüklemek ama bu sistemde o çok kolay olmuyor biliyorsun. Yani evet. pek kolayı bırak yani pek mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla geniş kesimleri, geniş halk kitlerine daha fazla yük de yüklenebilir. Muhalefet partilerinin tabii verdiği belli sözler var. O bakımdan bir belki bir 6 ay, bir sene bir miktar şey olabilir. Bazı kesimlere ilave şeyler, destekler verebilirler ama orta vadede gerçekten şey Türkiye sıkıntılı bir sürece girecek. Çünkü çok ciddi bir kamu maliyesi krizine doğru da gidiyoruz.
Evet.
Çok büyük yükler var şeyin üstünde. Bu kur korumalı mevduat olsun, kamu özel işbirliği modelleri olsun falan. Çok fazla bir yük birikimi var.
Bir de kontrolü kaçarsa bunlar, mesela dövizi belli ölçüde kontrol ediyorlar şu anda ama bir de kontrolü kaçırırlarsa o zaman yani hiç düşünmek bile istemiyorum.
Evet.
Kur korumalı yani mevduatın şeyini, durumunu. Evet,
kontrol tabii şu an Türk lirası değer kazanmış vaziyette yılbaşına göre bakarsak.
Evet.
Bu kur korumalı mevduat ama müthiş maliyetler getirerek evet. oluyor. Yani bir taraftan da yılbaşından bu yana 100 milyar dolara yakın bir yani emanet rezerv harcamış vaziyette Merkez Bankası. Evet. Olmayan rezervlerini evet. harcıyor. Emanet paraları harcayıp duruyor. Bir taraftan kur korumalı mevduat inanılmaz yüklendiler kurlar üzerine dursun diye ve durdu da tabii yani
evet.
Bu geçen yıla kıyasla artış yüksek gibi duruyor ama enflasyonun altında.
Evet.
Ama bu da devam etmesi çok zor bir şey.
Evet.
Şu an ihracatçının talebi de 21 lira falan olsun kurlar biçimde bir talebi var. Onu da unutmayalım.
Onlar da çünkü hesap karıştı. Eskiden şöyle bir avantajları vardı. İthalatı yani ham madde ve yarı maymulu Asya'dan alıyorlardı dolar üzerinden. Euro ile satıyorlardı özellikle Avrupa pazarına, Euro pazarına. Arada %120'ye yakın bir fark vardı. Yani 1 dolar, 1 euro, 1.20 dolardı. Şu anda eşitlendi.
O epey eskiden, evet.
Evet yani.
O epey eskiden yani.
Bir şeyde değil, şöyle 6 ay öncesine göre, yani bir sene öncesine göre bir fark vardı. 20 değildi belki ama vardı 10 vardı.
1.20 düzeyinde değildi. 1.07, 1.08 evet, yani falan gibiydi.
%10 fark vardı. 7 vardı. Neyse. Evet, yani o da ihracat için büyük bir kalem yani.
Şimdi gene ama birkaç gündür farkındaysan evet, evet. şey oldu. 1.04'e evet. geldi gene.
Evet.
Avro yukarı çıktı.
Evet.
O da şeyden Avrupa Merkez Bankası faizleri beklenenden hızlı yukarı çekti. Bunun etkileri oldu. Bir de yani Amerika'da enflasyon şu bu falan derken ama bütün bunlar şey olur yani yeniden dengeye gelir diye düşünüyorum.
Peki muhalefet de durmadan yani, söz veriyor ama bizde hatırlarsanız bir üzüm meselesi vardır. Şey tütündü galiba değil mi? İktidar ne veriyorsa 5 fazlasını vereceğim politikası.
Böylece şeyi kesti çünkü orada rakam açıklasa öbürü başka rakam açıklayacak.
Yarışı açık arttırmayı kesti ya.
Kesti evet.
Yani muhalefette şimdi evet. bol kesten atıyor ama elde kasada bir şey yok. Nasıl yapacak? Yani öyle de bir sorun evet. var yani.
Muhalefet şu an tabii vaat etmek dışında elinde bir araç yok. Bir de tabii devletin işini tam göremiyorlar.
Evet.
Yani bütün bu hesapları daha yakından incelemeleri gerekecek eğer bir iktidar durumu ortaya çıkarsa.
Evet.
Şimdi bu vaatler ne kadar tutulabilir? Dediğin gibi bir sıkıntı olur yani bu. Bazı şeyleri yaparlar da bazılarını ertelerler diye evet. düşünüyorum. Mesela aile sigortası tamam iyi bir şey. Aile sigortası. Ama bunu belki hemen yani bu diyelim Temmuz'da iktidar oldular. Hemen uygulamaya sokmaları biraz zor olabilir.
Evet.
Çünkü en çok kaynak gerektirecek olan kalem olur.
Evet. Evet, asgari ücreti konuştuk. Dediğimiz gibi Aralık ayında ilk toplantı başlayacak. İşçi sendikası, işveren ve hükümet arasında. Şu anda bir çalışma yaptıklarını duyuyoruz. Bazı ön görüşmeler var. Her ne kadar kapalı kapılar arkasında yürüyorsa da hesap kitap yapılıyor. Sendikalar bir isim rakam telaffuz etmiş değiller benim bildiğim kadarıyla henüz. Ama genelde şöyle bir yöntem izliyorlar. Şunun altında olursa kabul etmeyiz tarzında bir politika belirliyorlar. Mesela diyorlar ki enflasyonun altında bir rakam kabul etmeyiz. Artı enflasyon artır şu kadar refahın altında kabul etmeyiz tarzında bir takım şeyler yapıyorlar. Bakacağız, göreceğiz. Fazla bir zaman kalmadı. Neredeyse işte bir 20 gün sonra bunlar başlayacak, tartışmaya da başlayacağız. Dediğimiz gibi bana gelen bilgilere göre bir rakam belirlenecek ve Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak. Bu yıl olduğu gibi, geçen yıl olduğu gibi ona göre bir politika izleniyor. Bu da yeni yöntemlerimizden birisi. Evet Oğuz Bey çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik.
Rica ederim sevgili İsmet. İyi haftalar.
Bilgilerinizde faydalandık. Türk İş'teki çalışmalarınızda biliyoruz geçmişte araştırma merkezindeydiniz. Verimli çalışmalarınız olmuştu. Bir sürü kitabınız var hala duruyor bende. Onlardan da yararlanıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Haftaya salı günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.